Şeyde zaten Perseid meteor yağmuruna sen de denk gelirsen göreceksin. Böyle Perseid meteorları bir saniye, belki bir saniyeden çok daha kısa sürelerde gözüküyor. Geçiyor ve kayboluyor. Böyle bir parlama görüyorsun. Ki parlama da yani etrafı aydınlatacak kadar değil. Gökyüzünde görüyorsun o parlamayı. Türkiye üzerinden geçen meteor uzun süre gözüküyor. Yani şöyle düşünün. İnsanlar telefonla videoya çekmiş ya. Şu anlama geliyor. Çok daha önceden görmüşler. En az belki 5 saniye öncesinden. Hı hı. Telefonlarını çıkartıp kameralarını açıp video çekmeye başlamışlar. Hani uzun bir süre gözükmüş. Ki videolar da uzun. Videoların da yani gördüğüm kadarıyla 8-9 saniyelik videolar.
Evet. Bir de Ankara'dan İstanbul'a kadar hani bütün şehirlerde görülüyor böyle.
Çok yüksekte yanmaya başladığını çıkarabiliriz buradan belki. Hı hı. Veya yanmadan çok uzun bir mesafe boyunca atmosfer içerisinde dar bir açıyla, yani atmosfere dik değil dar bir açıyla girdiğini söyleyebiliriz belki. Ne bileyim, çıkarım, çok fazla çıkarım yapılabilir. Türkiye Uzay Ajansı meteor olarak isimlendirmiş. Yani meteor ne demek? Atmosfere giren bir uzay taşı. Fakat Ankara Üniversitesi Kırarken Gözlem Evi Müdürü Mesut Yılmaz hocamız da bunun bir uzay çöpü olabileceğini söylemiş mesela.
Tam peki niye uzay çöpü olduğunu düşünüyor Mesut Yılmaz hocamız? Hani?
Abi şu yüzden düşünmüş zannedersem. Ben de Mesut hocanın direkt ağzından duymadım bu arada bunu. Haber kanallarının yaptığı haberden işte. Hani Kırarken Rastanesi Müdürü Mesut Yılmaz hocamız konu hakkında şöyle düşündüğünü belirtti diye haberleri gördüm. Şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum bu düşünmesinin sebebi. Çok uzun süre kalıyor görüntüde. Hı hı. Yani genellikle göktaşları dünyaya aşırı yüksek hızlarda girer atmosfere. Aşırı yüksek hızdan kalır. 60 bin kilometre ile 300 bin kilometre arasında değişen hızları olur. Ki Perseid meteorları da o aralığında hızlarla giriyor. Ve genellikle yani eğer ki giren cisim aşırı büyük değilse girer ve 1-2 saniye maksimum 3 saniye gözükür ve sonra yok olur. Bu cisim biraz önce de bahsettik hani. Herhalde bir 10 saniye, 12 saniye falan gözükmüş. Dinleyenlerimiz belki izlemiştir videolarını. Böyle giriyor, işte parçalandığı arası falan açılıyor, diğer kopan parçalarla falan hani. Çok güzel gözüküyor ama evet hakikaten meteor olmama ihtimali var. Uzay çöpü olabilir ki uzay çöpü de geçen bölümde mi konuşmuştuk? Yanlış mı hatırlıyorum?
Bir önceki bölüm Perseid'i konuştuk. Ondan önce uzay çöpü konuştuk, sonra Perseid konuştuk. Şimdi de meteor düşürdük dünyaya.
Evet. Ya evet bu programda bir enteresanlık oldu. Biz hemen ardından onunla alakalı gelişme yaşanıyor. Çok güzel denk geliyor aslında. Uzay çöpleri hakkında konuşmuştuk. Bunların atmosfere girebileceği hakkında konuşmuştuk. Bir olayı anlatmıştım hatta işte. 2020'li yıllarda, 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bırakılan bir uzay çöpü geçtiğimiz aylarda Florida'da bir tane adamın evine düşmüş. Ya bu da muhtemelen öyle bir şey olma ihtimali var. Hani yıllar önce bırakılmıştır uzaya. Yörüngesi erimiştir. Eriye eriye atmosfere girmiştir.
Ama biz bunun dünyaya düştüğünden, dünya yüzeyine ulaştığına herhangi bir bilgimiz yok şu anda değil mi? Öyle bir bilgi yok.
Evet doğru. Dünya yani yeryüzüne ulaştı mı yoksa ulaşmadan parçalandı mı bilmiyorum. Yani Mesut Hoca şöyle bir şey de söylemiş. Eğer demiş hani bu meteor olsaydı muhtemelen yeryüzüne ulaşırdı demiş. Meteor olacak ve o hızla girip parçalanmadan bu şekilde gözükebilecek. Daha doğrusu parçalanmadan değil de yok olmadan bu şekilde uzun süre gözükebilecek. Muhtemelen yeryüzüne de ulaşırdı. Hani işte mi büyük olması lazım bu şekilde gözükebilmesi için meteorun. Yani muhtemelen yeryüzüne de ulaşırdı ve hani bir patlamaya yol açardı. Bir orman yangınına sebep olurdu. Krater oluşturdu vesaire. Öyle bir şey de olmamış. Muhtemelen bu düşük hızlarda, alçak dünya yörüngesi hızlarıyla yani 20 bin kilometre civarı bir hızla atmosfere girmiş bir uzay çöpü olma ihtimali yüksek.
Yani şey zaten bir de sadece hani meteor dili bir uzay çöpü bile olsa o görüntü çok güzel bir görüntü.
Evet görüntü
yani
muazzam.
Yani o giriş, görüntü. Işıklar işte parçalanması. Yani uzay çöpü bile olsa hiç umurumda değil yani.
Ya bir tane video var Boğaz Köprüsü'yle beraber gözükmüş.
Evet evet çok güzel.
Düşünsene böyle Boğaz'da oturuyorsun yemek, sofra falan bir anda böyle Boğaz Köprüsü'nün yanından bir şey geçiyor parçalanıp iniyor falan. Hani.
Keşke bunları sürekli görsek.
Değil mi ya? Keşke sürekli olsa böyle zararsız olacak şekilde.
Bu arada şey de hatırlatalım. Şimdi 20 bin kilometre hızla girmiş falan dedin ya. Perseid'de de mesela 200 bin kilometre hızla hareket edecekti. O tarz. Ya bir 10 kat, 8-10 kat daha hızlı hareket ediyordu.
Evet, evet. Hani orada çünkü hem Perseid'lerin o farklı yörüngesinin hızı var. Hem de dünyanın kendi yörünge hızı var ve onlar çakışıyor. Perseid, o kuyruklu hızın bıraktığı göktaşları Perseid kuşağını oluşturuyor orada. Ve o göktaşları hani boyutları tabii ki kesin olarak bilinmemekle beraber hani genellikle küçük parçalardan oluşuyorlar hani. Hı hı. Öyle hani kilometre bulan parçalar en azından yok işlerinde. Zaten hani onu bırakan şey o kadar değil. Onu bırakan kuyruklu yıldızın boyutu kaç kilometreydi? 10 kilometre miydi neydi yarışapı? Öyle bir şeydi. Dolayısıyla hani onlar da girdikleri zaman hani onların arasında da çok büyükler olsa, çok büyük göktaşları olsa yine bu şekilde gözükebilirler. Hıza rağmen. Girdikleri hıza. Ama o kadar olmadığını dolayısıyla muhtemelen Perseid meteor yağmuru sırasında bu şekilde bir görüntü olmayacağını söyleyebiliriz.
Bu arada şey görmeyen dinleyicilerimiz varsa 6 Temmuz Cumartesi akşamı böyle Ankara'dan ve İstanbul'dan çoğunlukla olmak üzere bir meteor, bir ışık hüzmesi videoları paylaşıldı. Onun üzerine konuşuyorduk. İşte onun üzerine konuştuk ne olduğu konusunda. O zaman şeye geçelim diyorum. Bu TürkSat uydusu yollayacak Falcon 9. SpaceX tarafından yollanacak bu uydu. Onun hakkında senden bilgi alabiliriz.
Olur. Evet, TürkSat 6A uzaya gidiyor. 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00:20'de Türkiye saati olarak geceye denk geliyor. Yani bu bölüm yayınlandığı zaman zannedersen fırlatılmış olacak bir aksilik olmasa değil mi?
Evet, yani evet, aynen.
Yani evet, fırlatma konusunda bir aksilik olmazsa işte hava şartlarından vesaire veya başka problemlerden dolayı ertelenmezse fırlatma, uydu fırlatılmış olacak. TürkSat uyduları Türkiye'deki televizyon ve telefon haberleşmesini sağlayan aynı zamanda işte askeri amaçlı, istihbarat amacıyla vesaire de kullanılan uydular. Zaten bizim yani TürkSat uydularımız var şu anda yörüngede ve bize işte haberleşme hizmeti veriyor. TürkSat 6A'nın önemi şu, daha doğrusu farkı şu. TürkSat 6A tamamen Türkiye'de TUSAŞ'ın tesislerinde üretilen bir uydu. Yerli ve milli olarak üretilen bir uydu yüksek oranda. Ve evet, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Uyduyla alakalı bahsetmek istediğim iki tane konu var. Bir tanesi uydunun gideceği yörünge. Geosenkron denilen bir yörüngeye gidecek. İkincisi de uydunun üzerinde bulunan iyon iticisi. Yörüngesi geosenkron bir yörünge. Ne anlama geliyor? Öyle bir noktaya koyacaklar ki bu uyduyu. Uydu dünyanın etrafında sanki dolaşmıyormuş gibi olacak. Yani dünya ile beraber dönecek. Dünyanın dönme açısal hızıyla, kendi ekseni etrafındaki dönme açısal hızıyla uydunun kendi yörüngesindeki açısal hızı aynı olacak. Yani uydu dönecek, dünya da onunla beraber dönecek ve uydu sürekli olarak dünya üzerindeki aynı noktaya bakacak. Bunun gibi olan yörüngelere geosenkron yörüngeler deniyor. Ve aşağı yukarı dünyadan 35 bin kilometre uzaklıktaki noktalar buna sahip oluyor. Ve dairesel bir yörüngeye girecek. Tabii yine eliptik olacak ama işte dünyaya yakın noktası ile uzak noktası arasında çok az bir mesafe olacağı için önemsenmeyecek kadar küçük mesafe olduğu için dairesel yörünge deniyor bu yörüngelere. İletişim uydularında genellikle kullanılan bir yörünge bu. Çünkü iletişim uydusu bir ülkeye sürekli olarak iletişim sağlayabilmesi için sürekli olarak o ülkenin üzerinde olması lazım. Eğer ki geosenkron bir yörüngeye sokulmazsa yani dünyanın etrafında sürekli döner bir konumda durursa dünyanın öbür tarafına geçtiği zaman uydu siz o uydudan faydalanamazsınız. Sinyal alamazsınız. Ve onun için de metotlar var. İşte 3 tane uydu gönderiliyor. Aralarında 120 derece olacak şekilde yörüngeye yerleştiriyor aynı yükseklikte. Ve uydular sürekli olarak birbirlerini görebildikleri için dünyanın farklı yerlerinden iletişim alabiliyorsunuz falan ama genellikle iletişim uydularında geosenkron yörüngeler kullanılır. Bu uydunun 15 yıl ömrü olacak. Yani 15 yıl boyunca Türkiye'ye ve çevredeki diğer ülkelere hizmet verecek. Ve bu uyduyla beraber TürkSat uydularının ulaştığı insan sayısı 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak hizmet verdiği insan sayısı.
Şimdi 5 milyar insana şey yapacak, ulaşacak dedin ya, bu hangi evet. Ülkeler ya da bir hangi bölge, biliyor muyuz bunu?
Tabii ki biliyoruz da ben bilmiyorum. Ya şöyle, hangi ülkelere biz kendi uydularımızdan hizmet veriyoruz açıkçası bilmiyorum. Çünkü işim birazcık da endüstri tarafına, yani ticaret tarafına kayan bir iş. Açıkçası çok ilgilendiğim bir taraf değil. Ama şöyle düşünülebilir. Ortada Türkiye'nin olduğu bir daire düşünün. Ve bu daire hani dünyadan uzaklaştığın zaman dünya bir küre ya sonuçta.
Düz değil mi? Efendim? Bir dakika, dünya düz değil mi ya?
Yok.
Yok
değil. Değilmiş, ben de yeni öğrendim.
Öyle, ben de şimdi öğreniyorum.
Değil mi? Çok yoksa yani. Ne demek ya yuvarlak? Hemen bana bunu söyleyen adam hatta Engizisyon Mahkemesi'ne şikayet ettim. Yarın yakılacak. Dünya küre olsa da o kadar uzağa yerleştirdiğimiz bir uydu dünyanın sonuçta belli bir bölümünü görecek. Gördüğü bütün bölümüne hizmet verebilir bu uydu. O şekilde düşünebilirsiniz ve merkeze Türkiye olacak. Bir de benim yine ilgi duyduğum bir durum Hall iticileri, iyon iticileri. Elektrikle çalışan bir itki sistemi. Genellikle uydularda kullanılıyor. Neden kullanılıyor? İşte ufak tefek yörünge düzeltmeleri için kullanılıyor. Yörünge düzeltmesinin anlamı şu, yörüngeler eriyebiliyor yani.
Biraz 2-3 bölüm önce bahsettiğimiz o çöpleri dünyaya indirme olayı.
Aynen, çöpleri dünyaya indirme olayı için kullanılıyor. Şimdi Io motorları birazcık enteresan motorlar. Bildiğimiz anlamdaki diğer o roket motorlarına benzer prensiple çalışıyorlar ama mantıkları aynı değil çok. Neden aynı değil? Roket motorları dediğimiz o motorlar, burada hani bahsetmiştik ya, mantık bir kütlenin olabildiğince hızlı bir şekilde roketi terk etmesi. Roket motorları kütle olarak yakıtı kullanıyor. Ve o yakıta hız kazandırmak için de yakıtın kendi kimyasal özelliklerinden faydalanıyor. Ne yapıyor? Yakıyor o yakıtı. Yandığı zaman yakıt genişliyor. Ve bulduğu ilk delikten hızlı bir şekilde kendini çıkartıyor. İyon iticilerinde ise yine aynı şekilde bir kütle var. Ve biz o kütleyi yüksek hızlarda dışarı çıkartıyoruz. Aracı terk etmesini sağlıyoruz. Fakat şöyle bir farklılık var. Burada yakıt olarak soy gaz sınıfındaki gazları kullanıyoruz. Ve genellikle kullanılan gaz da xenon oluyor. Bir elektron çemberi içerisinde, yüksek hızlı elektronların bulunduğu bir çember içerisinde xenon gazı iyonize hale getiriliyor. İyonize hale getirilmesinin sebebi de elektrik alanına etkileşime girebilmesi. Ardından oluşturulan bir elektrik alanla roketin dışına itiliyor. Neden roket motorlarının yerine uydularda kullanılıyor? Onu söyleyeyim. Roket motorlarında gazın, yani kütlenin hız kazanması için onun kimyasal özelliklerinden faydalanıyoruz ve bunun bir limiti var değil mi? Yani ne kadar verimli yandığıyla alakalı. Ve oluşulabilecek maksimum bir durum var orada. Yani o gazı o kimyasal kombinasyonla maksimum şu kadar hıza çıkartabilirsin. Burada o iyonize edilmiş xenon gazını dışarı çıkarmanın bir limiti yok. Limitleyen şey senin elektrik gücün. Yani senin güneş panellerin, uydunun üzerindeki güneş paneller bir elektrik elde ediyor. Ve sen o elektrikle bir elektrik alan yaratıyorsun. Oluşturduğun elektrik alanın ne kadar güçlüyse, ne kadar kuvvetliyse senin xenon gazın dışarı o kadar hızlı fırlıyor. İyon iticilerinin çalışma kapasitesini daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek verebilirim. NASA'nın bir aracında bulunan iyon iticisi 700 kilogramlık gazla yaklaşık 5 yıl boyunca ateşleme yaptı aralıksız.
Bu bende bir şey çağrıştırmıyor.
Yani nasıl bunu çağrıştırabilecek şekilde dönüştürebilirim? Şöyle dönüştürebilirim. Bir roket motoru, mesela dünyadan kalkan bir roketin motoru en fazla 5 veya 6 dakika çalışır. 5 veya 6 dakikada bütün yakıtı tüketir.
Yani o zaman 700 kilogramlık yakıt aslında bütün roketlerin motorlarında başta olan miktar.
Yok, 700 kilogramdan çok daha fazla yakıt taşır.
Roketler. Yani 5-6 dakikada 700 kilodan aslında daha fazla yakıt harcıyor.
Tabii 700 kilogramlık yakıtı belki de hani 10 saniyede falan tüketir, anladın mı? Normal bir roket motoru.
Peki bu iyon motorları niye kullanmıyoruz biz? Her roketi kullanalım, dünyadan
kalkan. Dünyadan kalkan. Çünkü ürettikleri kuvvet çok düşük. Şununla alakalı bir şey. Hani momentumdan falan bahsetmiştim ya ben. Belki çağrışır. Bir roketin kazandırabileceği momentum kapasitesi vardır. Roket ne kadar kuvvet üretiyor ve bu kuvveti kaç saniye boyunca üretebiliyor? Yüksek miktarda momentum elde edebilmek için çok yüksek kuvvetleri çok kısa zamanda da tüketebilirsiniz. Çok yüksek kuvvetleri çok kısa zamanda sağlayabilirsiniz. Çok düşük kuvvetleri çok uzun zamanda da sağlayabilirsiniz. İyon motorları çok düşük kuvvetleri çok uzun zamanda verebildikleri için evet çok yüksek momentumlar kazandırabiliyor araca. Fakat sonucunda verdikleri kuvvet çok düşük olduğu için, ki burada TürkSat 6A'nın üzerindeki hold iticisinin kuvveti yaklaşık 70 mikronewton. Yani neredeyse bir A4 kağıdının elinize uyguladığı kuvvet kadar. Aşağı yukarı. Bu kuvvet yeryüzünden bir aracı yukarı doğru kaldıramaz. Ama uzay boşluğunda bir aracın hızını çok uzun süre çalışarak büyük oranda değiştirebilir. Olay bu zaten. Hani bu motorlar uzun süre çalışıyorlar. Çalışmaya bir başlıyor. 2 ay, 3 ay, 5 ay, belki 1 yıl çalışıyor sürekli olarak. O kuvvet küçük de olsa 1 yılın sonucunda büyük bir etkiye sahip oluyor. Bunun olmasında da bir sakınca yok. Çünkü devasa bir roketi dünyadan kaldırmak değilse amacınız, uzaydaki seyahat süreleri mesela çok uzun süreler olduğu için bu roket motorları ufak ufak sizi destekliyorlar. Hatta şunu örnek vereyim. NASA'nın bir tane sondası var. Bu sonda Mars'la Jüpiter arasındaki asteroid kuşağındaki cisimleri ziyaret etti. Hepsini değil tabii ki. Mümkün değil hepsini ziyaret etmesi. Birkaç tanesini ziyaret etti. Ve bu cisimlerin bazıları çok büyük oldukları için, dolayısıyla kütle çekim etkileri de büyük oldukları için yörüngesine girilebilir cisimler. Oradaki o büyük cisimlerden birkaç tanesinin yörüngesine girdi ve yüzeyinin fotoğraflarını çekti. Ve bütün bu görevi, yani işte ondan ona gidiyor, ondan ona gidiyor falan, bütün bu görevi sadece iyon iticisiyle yaptı. Dolayısıyla bu iticiler uzay boşluğunda kullanılması gayet mantıklı olan iticiler. Çünkü çok az miktarda yakıtla çok yüksek momentum elde edilebiliyor.
Peki bu iticiler şu anda çok yaygın olarak kullanılıyor mu uzay görevlerinde?
Yani evet, yaygın olarak kullanılıyor aslında. Ya bunların tarihi bu arada 1960'lara dayanıyor.
Ha, bayağı eski aslında.
Tabii tabii, bu iticilerin tarihi 1960'lara dayanıyor. Tabii o zamanlarki teknoloji daha henüz endüstri alanında çok fazla gelişmediği için hani böyle uydularda kullanılabilecek şekilde üretilememişler o zamanlarda. Hı hı. Fakat şu anda hani hatta James Webb Uzay Teleskobu'nda bile var bir tane iyon iticisi yörünge düzeltmeleri için. Altında bulunuyor. Çok küçük boyutlu da üretilebiliyor. CubeSat'larda, küçük uydularda da kullanılabiliyor. Yani 5 santime 5 santime 5 santimlik bir küpün içerisinde durabiliyor mesela bu itici. Oldukça küçük yani. Çok ya güzel, gelişmekte olan bir teknoloji aynı zamanda. Hani bazılarına göre bu iticiler işte uzay endüstrisinin geleceği olarak görülüyor. Çok daha yüksek kuvvetlere çıkabileceğine inananlar var. Çıkılabileceğine inananlar var. Ya CERN'deki olaya benziyor birazcık bu. CERN'de büyük hadron çarpıştırıcısı var ya. Orada da sonuçta hidrojen iyonları, proton yani, hidrojen iyonu demek proton demek, elektronunu kaybetmiş hidrojen proton, yüksek hızlara çıkartılıyor. Işık hızına yakın hızlara çıkartılıyor. Elektrik alan sayesinde. Bunda da aslında aynı mantık var. Şimdi siz öyle bir araç yaparsınız ki bu iyonları elektrik alanla ışık hızına yakın hızlara çıkartarak fırlatırsınız aracınızdan. Yani evet, yüksek bir kuvvet elde edebilirsiniz bu şekilde. Düşünsene saniyede milyonlarca iyonu ışık hızına yakın bir hızla fırlatıyorsun araçtan dışarı. Hesaplamasını yapmadım. Ne kadar kuvvete ulaşılabilir bu durumda bilmiyorum. Ama şu ankinden çok daha yüksek kuvvetlere ulaşabilir. Çünkü şu anda aşağı yukarı saatte 200 bin kilometre hızla falan fırlıyor bunlar. Işık hızının yüzde kaçı ediyor hatta? Tam hesabını yapamayacağım şu anda ama yüzde biri falandır herhalde yani muhtemelen. Farazi söylüyorum. Oldukça düşük bir hız ışık hızına göre ve dolayısıyla çok düşük kuvvetler elde ediliyor.
Şimdi ben en başta söylediğine geri döneceğim. Bu dedin ya işte, eğer hava şartları sıkıntı olmazsa TürkSat 6'a gönderilecek diye. Şimdi bu roketler böyle çok güçlü bir şekilde gidiyor diye düşünüyorum. Hani hava şartları niye etkiliyor? Nasıl etkiliyor? Onu ben oturtamadım kafamda.
Ya evet, şöyle durumlar var. Hava %100 iyi olmasa bile, yani %100 iyiden kastımızda rüzgarsız, bulutsuz, nem oranı ortalama seviyede olan bir havadan bahsediyorum. Muazzam bir hava roketler için. Birazcık daha bozuk olsa da bir şey olmaz muhtemelen fırlatıldığı zaman. Ama güvenlik. Güvenlik çok önemli. Beklenmeyen şeyler olabilir kötü hava şartları. Mesela atıyorum rüzgarlı bir havada roketin yönünü rüzgar değiştirebilir atmosferden çıkana kadar. Ki bu yani şu anlama geliyor. Dünyadan kalkarken ki o izlediği yol çok önemli. Çünkü eğer o yol bozulursa girdiği yörünge de bozulur. İstenilen yörüngenin dışında başka bir yörüngeye girmiş olur. Ve hani dünyadaki küçük bir etkinin neticesini uzayda değiştirmek çok daha zor olur. İtki kullanmanız, yörünge düzeltmesi yapmanız falan gerekir. Birincisi bu. İkincisi dediğim gibi güvenlik. Rüzgar, yani hafife almamak lazım. Rüzgarın bir cisme uyguladığı kuvvet o cismin yüzey alanı ile ilgili bir şey. Ve roketlerin yüzey alanı çok büyük. Dolayısıyla güçlü bir rüzgar bir roketin dengesini kolayca bozabilir. Roketin belki infilak etmesine, belki tehlikeli derecede yön değiştirmesine sebep olabilir. İnfilak etme birazcık şey oldu. Durup dururken patlamaz roket tabii de. Tehlikeli şekilde yön değiştirmesine sebep olabilir. Onun dışında yıldırımlar ve statik elektrik burada. Roketin belki sistemlerini bozabilir. Tabii ki bununla alakalı önlemler var. Ama olmaz diye bir şey yok. Kuvvetli bir yıldırım belki bir roketi bozabilir. Yani onun gibi sebepler. Yani uçuşlar için de geçer. Mesela havalar çok kötü olduğu zaman uçaklar da uçmazlar. Tabii uçaklar roketlere göre çok daha kolay etkilenirler hava şartlarında. Ama güvenlik açısından havanın iyi olduğu zamanların tercih edilmesi önemli bu tip sebeplerden ötürü.
Peki bu nereden fırlatılacak? Türkiye üzerinden mi, Amerika'dan mı?
Valla keşke Türkiye olsa ya. Ama değil. Florida'da Kennedy Space Center var, biliyorsunuz belki. SpaceX'in neredeyse bütün fırlatmalarını yaptığı uzay merkezi orası. Oradaki 39A rampasından fırlatılacak. Şeyde eğer canlı yayını izlerseniz fark edeceksiniz. SpaceX'in bu Falcon 9 roketleri hani insanları taşımak için de kullanılıyor. Aynı zamanda yükleri taşımak için de kullanılıyor. Uydu gibi yükleri. Yükün konulduğu yere kargo bay deniyor. ve böyle dışarıdan baktığınız zaman rokete oranın böyle birazcık bombeli dışa doğru taşan bir yapı olduğunu göreceksiniz. Onun üzerinde TürkSat 6A yazacak.
Ben aslında Türkiye'den mi Amerika'dan mı sorma sebebim oydu. Hani Türkiye'den yollanacaksa çok da bir problem olmaz mı? Florida biraz problemli bir bölge. Yani her an her şeyin olabildiği hava koşulları açısından. Yani ertelenirse şaşırmam.
Amerika'nın neredeyse bütün fırlatmaları oradan yapılıyor. Oradaki Kennedy Space Center 1960'lardan beri kullanılan, hatta Apollo görevlerinde kullanılan Saturn roketlerinin fırladığı yer. Apollo 11 görevi orada başladı. Saturn 5 oradan fırlatıldı.
Umarım fırlatılır. Yani herhalde bir sıkıntı yoktur. Şurada bir gün kaldı, ertelenseydi herhalde ertelenirdi. Son dakika bir problem olmazsa. Ben şeyi soracağım burada. Şimdi bu TürkSat 6A, 1A'dan başlıyordur herhalde sıralama. Böyle bir kısa tarihini böyle bize verebilir misin? Bir olayları var mı? İşte 1A ne zaman yollandı? Sonra hangi sıklıkla 2, 3, 4, 5 gönderildi?
Ya ilk TürkSat 1A, aynı zamanda Türkiye'nin ilk uydusu TürkSat 1A 24 Ocak 1994'te fırlatılmış. TürkSat 6A 11. uydu olacak. Yani 1994'ten bu yana fırlatılan 11. TürkSat uydusu olacak. Şimdi bunun izleyenlerden ben bir şey rica ediyorum. Wikipedia sayfasına gidip bir bakın bunun. TürkSat uydularıyla alakalı çok güzel hazırlanmış bir Wikipedia sayfası var. Orada 1994'ten bu yana fırlatılan bütün uyduları göreceksiniz. Mesela ilk uyduyu Thales Alenia Space diye bir firma yapmış. Bundan önce fırlatılan TürkSat 5B'yi 2021'de fırlatılmış Airbus yapmış, Airbus üretmiş. TürkSat 4B uydusunu 16 Ekim 2015'te fırlatılan TürkSat 4B uydusunu Mitsubishi üretmiş. Mitsubishi Elektrik üretmiş. Son uydu ise TUSAŞ üretmiş. İlk yerli uydumuz olacak. Şimdi yerlilik tanımını birazcık burada yapmak lazım. Şimdi bu uydunun üzerindeki bütün parçaları tabii ki Türkiye üretmedi. Üretmesine gerek de yok. Hiçbir uydu üreticisi yaptıkları uydunun bütün parçalarını kendisi üretmiyor. Dünya artık öyle kendi kendine yetebilen şeylerin yapıldığı bir dünya değil. Bu işin içinde maliyet gibi çok önemli bir etken var. Ve eğer siz bir uydunun bütün parçalarını kendi tesislerinizde, kendi ülkenizin imkanlarıyla üretmeye çalışırsanız batarsınız. Olmaz yani. Dünyanın hiçbir yerinde bu artık böyle değil. Ve dolayısıyla evet, TürkSat 6A TUSAŞ tesislerinde birleştirildi. Orada paketlenip Amerika'ya gönderildi. Ama evet, bu uydunun tabii ki bütün parçalarını A'sından Z'sine, sıfırdan 100'üne kadar tabii ki Türkiye üretmedi. Nerede bu devreye girer? Türkiye'de üretme mevzusu. Kritik parçalarda. Anteni. Bilgisayar yazılımı, bilgisayara değil bak, bilgisayar yazılımı. Üzerinde kullanılacak bazı çipleri, ülkeler genellikle bunlara dikkat eder. Yoksa sen onun kaportasını ha Türkiye'de üretmişsin ha dışarıdan almışsın. Bir önemi yok yani.
Tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok aslında.
Ya aynen, tekerleği yeniden, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Biz de buradan söylemiş olalım bunu. Mesela bu bizim sattığımız bir şey olsaydı, nasıl olur? Bir fabrika dışarıdan ham maddeyi alır, ham maddeyi başka bir şekle sokup daha pahalıya satar. Yani mesela Apple. Atıyorum bir çip üretirken çipinin silikonuna kadar kendi madenden çıkartıyor. Bir yerden alıyor ve onu işleyip başka bir hale dönüştürüyor değil mi? Sen dışarıdan parçayı alıyorsun. O parçayı başka bir şeyde kullanıp başka bir şey üretiyorsun. Olay budur zaten yani.
Aslında marka üretiminde de aynı. Yani ilk yerli milli işte otomobilimiz derken hani mesela daha eskidekine döndüğümüzde de Anadolu var, Devrim var, şimdi TOG var mesela. Yani bunlar aslında marka. Yani siz her şeyi kendiniz üretmek zorunda değilsiniz ama bir marka oluşturulması önemli orada.
Ya TürkSat 6A tabii ticari bir ürün değil. Hani evet, seri üretilip satılmayacak. Ama mesela atıyorum arabadan bahsettiğimiz zaman arabada da şöyle bir durum var. Siz arabanın malzemelerini dışarıdan alıyorsunuz, burada yapıyorsunuz ve dışarıya aldığınız malzemenin üzerine kar koyarak satıyorsunuz. Önemli olan bir marka oluşturduğunuz zaman önemli olan ondan gelir elde etmek. Yani Türkiye'ye kazanç elde etmek değil mi? Buna bakmak lazım. Ve hani nasıl söyleyeyim? Boş ver söylemeyeyim.
Söyleme. Buradan bu gazla şeye de gideceğiz. Bozkurt evet, işaretinden barış işaretine evet, de dalacağız. Zaten kaybettik maçı da falan diye böyle dümdüz. Sonra seni alıp oradan götürecekler. Beni buradan deport edecekler.
Evet değil mi? Evet. Ya, yani sonuç olarak evet. İlk yerli uydumuz yarın uzaya gitmiş olacak. Umarım ertelenmezse eğer.
Başarıyla.
Gider. O şekilde.
Ağzına sağlık. Başka eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mıdır?
Eklemek istediğim bir anı var. Bu yeni TürkSatlar fırlatıldı. Yeni uydu fırlatıldığı zaman şöyle şeyler oluyor. Ben küçükken hatırlıyorum. Çin fırlatmış zannedersem bizim bir tane uydumuzu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Uydu fırlatıldıktan bir iki ay sonra yani servise alındığı zaman ailem televizyonu yeni uydu için ayarlamaya çalışıyordu. Bunun gibi bir şey yeni yaşar, tekrar yaşar mıyız yaşamaz mıyız? Yani televizyonları ayarlayacağız evde falan böyle. Öyle bir şey olur mu bilmiyorum. Olabilir belki, emin değilim yani. Yani böyle güzel bir anı. Yeni uydu fırlatıldığı zaman yeni uydu için ayarlamaya çalışıyorsun televizyonu falan. Öyle günler yaşanmış Türkiye'de. Ama şunu eklemek istiyorum. Birazcık başa dönmüş olacağım. Çünkü başında söylemeyi unuttum. Geosenkron yörüngeden bahsetmiştim ya. Sana sorayım. Sence geosenkron olmadığı zaman yani uydu dünyanın etrafında dolaştığı zaman nasıl bir şey kullanılıyor? Örnek olarak Starlink uyduları internet sağlıyor mesela. Birden fazla var. Onun yanında Starlink için aldığın anten hareket edebiliyor. Böyle tepesinden geçen uyduyu takip ediyor esnada.
Yani sürekli dönüyor.
Evet, anten sürekli olarak uyduyu takip ediyor. Hatta Evrim Ağacı'nda bununla alakalı bir video da var. Starlink kutu açılışı. Orada net olarak gözüküyor böyle. Çağrı Hoca'nın çıkardığı anteni çalıştırdığı anda anten bir anda hareket ediyor böyle.
Çok güzel.
Bu şekilde.
İzleyeceğim.
İlginizi çekerse, evet, ilginizi çekerse bakabilirsiniz.
Ağzına sağlık. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın, bilimde kalın.
Hoşça kalın.